Yorumunu yapa geldiğim Nehemya kitabının 11. bölümündeyiz. 11. bölümde, 12. bölümde de devam eden büyük bir listeyle karşılaşıyoruz. Bütün detaylara bu listeye girmeyeceğim ama önemli konuları aktaracağım. Bu listede sıralanan isimler, Tanrı'nın kendilerinden yapmalarını istediği her şeyi yapmaya hazır ve istekli kimselerdi. Bu bölümdeki birkaç ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. Önce birinci ayet. Halkın önderleri Yeruşalim'e yerleşti diyor. Geri kalanlar aralarında kura çektiler. Her 10 kişiden biri kutsal kente, Yeruşalim'e yerleşecek. Öteki 9 kişi ise kendi kentlerinde kalacaklardı. Halk kura çekmişti. İsrail topraklarında bulunan her 10 Yahudiden bir tanesi Yeruşalim kentinde, diğer 9 tanesi ise ülkenin diğer kent ve kasabalarında yaşayacaktı. Kim bilir kurayı nasıl çekiyorlardı? Bunun için belki de saman taneleri kullanıyorlardı. En kısa saman tanesini çeken kişi Yeruşalim'de yaşama hakkına sahip oluyordu. Diğerleri de çevre kentlere gitmek zorundaydılar. Bu kura çekiminde epey şikayetle karşılaşmış olabilirlerdi. Zaten her keresinde böyle olmuyor mu? Memur tayinlarındaki kurayla atama sistemi birçok kişiyi gönülsüz de olsa çektiği yere gitmek zorunda bırakıyor. Yeruşalim'i değil de başka bir kenti kura olarak çeken kimse de belki kendisini daha şanslı görüyordu. Küçük, sakin yerleşim bölgelerinde yaşamak belki de birçoklarının tercih edeceği bir şeydi. Halk Yeruşalim'de yaşamaya gönüllü olanların hepsini kutladı diyor 2. ayette. O günlerde de kent yaşamını sevmeyip küçük yerleşim birimlerinde yaşamayı tercih edenler vardı. Yeruşalim'de yaşamayı tercih edenler için ise halk Rab'be teşekkür ediyorlardı. Bu insanların hiçbirini tanımıyoruz. Hepsi bize yabancı ama Tanrı onların her birini adlarıyla tanıyordu. Bu insanlar Tanrı'nın isteğini yerine getirmeye hazır ve istekli oldukları için Tanrı onların adlarını kutsal yazıların bu sayfalarına yazmayı uygun görmüştür. 11. bölüm 3. ayetinde Yeruşalim'e yerleşen bölge önderleri şunlardır diyor. Ancak bazı İsrailliler, kahinler, leviller, tapınak görevlileri, Süleyman'ın kullarının soyundan gelenler Yahuda kentlerine, her biri kendi kentindeki kendi mülküne yerleşti. Bundan sonraki ayetlerde Yeruşalim'de yaşamaya gönüllü olan Yahudilerin listesini görüyoruz. Tanrı istekli olan insanları hiçbir zaman görmezlikten gelmez. 12. bölüme geldiğimizde 11. bölümde başlayan isim listesi devam eder. Burada sıralanan insanlar Tanrı'ya sevinçle hamd eden, onu yücelten insanlardı. Bundan yıllar önce imanlı bir topluluğunun ruhsal çobanıydım ve gitgide körleşen ve tekerlekli bir sandalyeye mahkum bir kadını ziyaret ederdim. Hiç de sandığınız gibi bu kadının bir teselliye veya yardıma ihtiyacı yoktu. Tam tersine o günlerde benim yardıma ve teselliye ihtiyacım vardı. Gençtim. Bu kadın yaşlıydı ama kötürümdü. O günlerde dediğim gibi genç bir vaizim ve sık sık bu kadının yanına da onu dinlemeye giderdim. Niçin biliyor musunuz? Çünkü sürekli olarak Rabb'i över yüceltirdi. Hayata olumlu bakardı. Onun hayatında, iman hayatında bir sevinç vardı. O kendi hayatında olan olumsuzluklara değil, Rabb'in inayetine bakardı. Onun Rabb'i yüceltişini, hamdlar edişini bugüne kadar hiç unutamadım. Nehemya kitabının 12. bölümünde Rabb'i yücelten insanların listesi yer almaktadır. Sanımca bu kadının adı da o listenin sonraki sayfalarında birinde yer alıyordur. Tanrı'nın yazdığı en son listeye sahip değiliz ama eminim Tanrı bu listesini yazmaya bugüne kadar devam etmiştir. Bu bölümün yarısı Yeruşalim duvarlarının kutsanışına ayrılmıştır. Bu eminim görülmeye değer bir olaydı. Yeruşalim surları Tanrı'ya adanacağı zaman nerede bir levili varsa aranıp bulundu ve Yeruşalim'e getirildi. Çünkü surları sevinçle, şükranla, ezgilerle, zil, çeng ve lirlerle adamak istiyorlardı. Ezgiciler Yeruşalim çevresindeki bölgelerden, Netofalıların köylerinden, Beit Gilgal'dan, Geve ve Azmavet çevresinden toplandı. Yeruşalim çevresinde köyler kurmuşlardı diyor Nehemiye 12:27-28'de. Bütün müzisyenleri beraberlerinde getirmişlerdi. Çok büyük bir müzik festivali düzenlemişlerdi. Yine burada isimleri Kuzunun Hayat kitabına yazılmış olan kimseleri görüyoruz. Yeruşalim'in duvarlarını kutsamak ve Rabbe teslim etmek amacıyla bir araya gelmişlerdi. Nehemya ülkenin dört bir köşesinden insanları bu önemli olay için Yeruşalim'e çağırmıştı. Çünkü Yeruşalim kenti Yahudi ulusunun tapınağının bulunduğu yerdi. 40. ayette yani 12. bölüm 40. ayette şükürler sunarak yürüyen bu iki grup Tanrı tapınağında durdu. Görevlilerin yarısıyla birlikte ben de durdum diyor. Bundan sonra Nehemya kahinlerin bir listesini veriyordu. Herkes oraya toplanmıştı. O gün pek çok kurban kesildi. Halk coşku içerisindeydi. Çünkü Tanrı onlara büyük sevinç vermişti. Kadınlarla çocuklar da bu sevince katıldılar. Yeruşalim'den gelen sevinç sesleri uzaklardan duyulabiliyordu diyor 43. ayette. İsrail topraklarından geçen yabancılar, ziyaretçiler ve diğerleri böylesine neşeli sesleri ve bağırışmaları duyunca orada neler oluyor yahu diye sormuş olmalılar. Kuşkusuz Yeruşalim'in içine kadar gidip olup bitenlere bakmak istemişlerdir. Yahudilerin bu sevinç ve coşkusu çevrelerindeki putperest uluslara çok büyük bir tanıklık olmuş olsa gerek. İnsan normal olarak böyle coşku seslerini duyunca sırf meraktan olsa bile gidip görmek ister. Bazen keşke bizim imanlı kardeşlerimizin sayısı çoğalsa da iman hayatında, imanda sağlıklı bir şekilde büyüseler de biz de böyle coşkulu, sevinç dolu toplantılarla bir araya gelebilsek diye düşünürüm. O zaman Rabbi coşku ve sevinç sesleriyle över, yüceltir ve ona gerçekten tapınırdık. Bugün insanların kiliselere uğramamalarının bir nedeni bizim can sıkıcı ve geri kafalı olduğumuzu düşünmelerindendir. Bunun %90'ında onlara hak veriyorum. Dua ve tapınma toplantılarımız çok daha sevinçli, neşeli ve canlı geçmelidir. Rabbin sevinci aramızda bulunmalıdır. Sağlıklı öğreti verilmelidir. Filipililere mektupta Pavlos gücümüzün Rab sevinci olduğunu söyler. Nehemya da buna benzer bir söz söyleyerek Rabbin sevinci gücünüzdür demişti. Buna nasıl sahip olabiliriz? Rabbin sözünden yeterince beslendiğimizde, iman hayatında büyüdüğümüzde bu mümkün olur. Eğer ağlayıp duran bir bebeğe benzeyen bir imanlıysanız, pek öyle güçlü bir tanıklığınızın olacağını hiç beklemeyin. Bir keresinde bir bayan bana gelip, Ali kardeş, kocam henüz imanlı biri değil dedi. Ne yapsam ona Rabbi sevdiremiyorum. Dediğine göre sabahleyin kalkınca onunla kahvaltıda konuşuyor ve onu ne kadar çok sevdiğini ve kurtulmasını ne kadar çok istediğini söyleyip ağlıyormuş. Aynı şeyi akşam yemeğinde de tekrarlıyormuş. Durum şimdi anlaşıldı. Kahvaltıda ve akşam yemeğinde sürekli ağlayıp duran bir karnınız olsun ister miydiniz? Sizi bilmem ama ben istemezdim. Durmadan başımın etini yiyen bir karı istemezdim. Çünkü böyle bir kadın insanda ne iştah bırakır ne de afiyet. Kadının kocasının bu gidişten hiç memnun olmadığını da anladım. Kadın durmadan kocasının başının etini yiyor. Daha sonra ona şöyle dedim. Sana bir şey önermek istiyorum kardeşim. Niçin kahvaltıda ve akşam yemeğinde kocanla konuşmaktan vazgeçmiyorsun? Hayır olmaz diye karşılık verdi kadın. Yani kocama Rab'den hiç anlatmayayım mı? Ya anlat anlatmasını ama dedim. Şimdiye kadar anlattığın gibi anlatma. Kocana yeni bir tarzda yaklaş. İlkin onun için dua etmeye başla. Ama onun duyması şart değil. Onun duymadığı bir yerde, gizli odanda kocan için dua et. Onun önünde ağlamayı, dırlamayı kes. Bırak. Çünkü senin gücün Rab sevinci olmalıdır. Sevinçli ve huzur dolu olduğunu kocan senin hayatında görebilmeli diye devam ettim. Hayatınla ona tanıklık ver. Doğru. Bu nokta çok önemlidir. sevdiklerimizi Rabbe dua ve sevgi hizmetleriyle kazanmalıyız. Onların başlarına vurarak, onların başlarının etini yiyerek değil, zorlayarak, kafa ütüleyerek hiç kimseyi bir yerlere getiremeyiz. Evet, şimdi de 13. ve son bölüme gelmiş bulunuyoruz Nehemya kitabının. Dikkatli ve uyanık bulunmanın özgürlüğün bedeli olduğunu bu bölümde bir kez daha görüyoruz. 12. bölüm ile 13. bölüm arasında bir yerde Nehemya Yeruşalim'den ayrılıp Babil kralının yanına dönmüştü. Hatırlarsanız Nehemya Yeruşalim'e gidebilmek için kraldan geri dönmek şartıyla izin istemişti. Şimdi 1-2 yıl aradan sonra Fars ülkesine saraya geri dönmüştü ve bu zamanın bitiminde yeniden Yeruşalim'e gidebilmek için kraldan bir kez daha izin istemişti. Nehemya Yeruşalim'e döndüğü zaman gördüğü şeyler karşısında çok şaşırdı. Halk vermiş oldukları söze yaraşır bir şekilde kendilerini diğer uluslardan ayırt ederek yaşamıyordu. O gün Musa'nın kitabı halka okundu. Kitapta Ammonlularla Moavlıların sonsuza dek Tanrı'nın topluluğuna girmeyeceği yazılıydı. Çünkü onlar İsrail halkına ekmek ve su vermemekle kalmamış, İsraillilere lanet okuması için bilemada para vermişlerdi. Ancak Tanrımız laneti kutsamaya çevirmişti. İsrail halkı bu yasayı duyunca bütün yabancıları ayrı tutmaya başladı diyor 13. bölümün ilk 3 ayetinde. Balam'la ilgili olayları kutsal kitapta Sayılar 23 ve 24. bölümlerde okuyabilirsiniz. İsrailoğulları kutsal yazıları okuyorlar ve yapılması gereken en doğru şeyin kutsal yazılara itaat etmek olduğunu söylüyorlardı. Bu arada Yahudilerden bazıları yabancı uluslardan kadınlarla, yani putperest kadınlarla evlenmişler ya da onlara kız vermişlerdi ki Tanrı bu tür ilişkileri onlara kesinlikle yasaklamıştı. İsrailli bir Yahudi, Muaplı ya da Ammonlu biriyle kesinlikle evlenmemeliydi. İsrailoğulları bu tür evlilik yapanları İsrail topraklarının dışına çıkarmak zorunda olduklarını anlamışlardı ve öyle de yaptılar. 4. ayette Tanrımızın tapınağının ambarlarına kahin Elyaşiv bakıyordu. Elyaşiv Tovya'nın akrabasıydı. Bakın İsrail ulusunun baş kahini olacak olan kişi Elyaşiv Tanrı'nın şeriatını, Tanrı'nın yasasını bozanların başında geliyordu. Kızını veya oğlunu Tovya'nın akrabasından biriyle evlendirmişti. Gerçekten de Tanrı'nın diğer uluslardan ayrılın diye İsrail oğullarına verdiği emri ilk başta bozanlardan birisi bu baş kahindi. Çünkü Tanrı bu tür evlilikleri, yani putperestlerle evlilikleri Yahudilere kesinlikle yasaklamıştı. Tanrı halkı olan Yahudiler putperest uluslardan gelen insanlarla kesinlikle evlenmemeliydiler. Bu yasağı getirirken de Tanrı onlara biraz komik ama düşündürücü bir benzetmede bulunmuştu. Yahudiler tarlalarını sürerlerken hiçbir zaman öküzün yanına bir katırı koyarak birlikte çift sürmemeliydiler. Öküz temiz bir hayvan ama katır murdar bir hayvan sayılırdı. Her ikisi de bir boyunduruğa takılıp tarlada çifte koşulamazdı. Aynen bunun gibi bir Mesih imanlısı da iman etmeyen birisiyle evlenerek uygunsuz bir boyunduruğa girmemesi gerekir. Bu ilke hem evlilik ilişkisinde hem de iş dünyasında geçerlidir. Elçi Pavlos bu noktada şu sözleri dile getirir. Ey Korintoslular! Sizlerle açık konuşuyoruz. Açık yürekle davranıyoruz. Sizleri dar çerçeve içerisine sokup sınırlayan biz değiliz. Sınırlanma kendi bağrınızdadır. Kurala göre oynayalım. Çocuklarla konuşur gibi konuşuyorum. Siz de açık yürekle davranın. İmanlı olmayanlarla aynı boyunduruk altına girmeyin. Çünkü doğrulukla kötülük bir arada nasıl bağdaşabilir? Ya da bunların paylaşabilecekleri ne var? Ya da ışıkla karanlık bir arada nasıl durabilir? Mesih ile Bilyal bağdaşabilir mi? Ya da imanlı imansızla anlaşabilir mi? 2. Korintoslar 6, 11-15 ayetler. Gerçekten de imansız olan birisiyle ne bir evlilik ne de herhangi bir iş ortaklığı ilişkisine girmeliyiz. Bunun nedenlerini az önce de Pavlus bize açıkladı. Karanlıkla ışığın bir arada yürümesi mümkün değildir. Doğruyla yanlışın, kötülükle doğruluğun bir arada olması mümkün değildir. Bu yüzden ona büyük bir oda vermişti diyor. Eskiden bu odaya tahıl sunuları, günlük tapınağa ait eşyalar, ayrıca kutsal yasa uyarınca levillere, ezgicilere, tapınak kapı nöbetçilerine verilen buğdayın, yeni şarabın, zeytinyağının ondalıkları ve kâhinlere verilen bağışlar konulurdu diyor Nehemya 13 ayet 5'te. Başkehin, efendi tapınağın erzak deposunu Tovuya'nın emrine vermişti. Halkın tapınağa yaptığı bağışları artık bu depoya koymuyorlardı. Tersine burayı boşaltıp temizlemişlerdi ve içeriye kuş tüyünden bir yatak, koltuk, masa türünden şeyler getirmişlerdi ve odayı Tovuya Efendi'nin emrine sunmuşlardı. Ama Nehemya diyor 13:6-8'de, bütün bunlar olup biterken ben Yeruşalim'de değildim. Babil kralı Artaşşaş'ta'nın krallığının 32. yılında onun yanına gitmiştim. Bir süre sonra yine izin istedim ve Yeruşalim'e döndüm. O zaman El-Yaşiv'in yaptığı kötülüğü öğrendim. Tanrı tapınağının avlusunda Tovuya'ya oda vermişti. Buna çok canım sıkıldı. Tovuya'nın bütün eşyalarını odadan attım. Bütün bunlar Nehemya Yeruşalim'de bulunmadığı zamanda olmuştu. Ben Nehemya'nın cesaretine aslında hayranım. Bakın Yeruşalim'e döner dönmez ne demişti? Tovuya'yı bir daha burada kesinlikle görmek istemiyorum. Bütün eşyalarını toplayın, nesi varsa pılını pırtını toplayıp buradan defolup gitsin. Onu buradan kovuyorum. Rabbimiz İsa Mesih de Efes'teki kiliseyi överken söylediği sözlerde şöyle demişti. Efes'teki kilise topluluğunun meleğine yazıyor. 7 yıldızı sağ elinde tutan, 7 altın şamdanın ortasında yürüyen şu sözleri bildiriyor. Yaptıklarını, emeğini, sabrını ve kötü kişilere göz yummadığını biliyorum. Kendilerine haberci süsü vermelerine karşın haberci olmayanları sınayıp onları yalancı bulduğunu biliyorum. Nehemya tapınağa gittiğinde Tovuya'nın çantasını tuttuğu gibi pencereden aşağıya attı. Ve Tovuya'ya seslenerek, tatil bitti beyefendi, bundan böyle bedava otelde kalamayacaksın, şimdi defol git buradan demişti. Odaları temizlemeler için buyruk verdim diyor 9. ayette. Tanrı tapınağının eşyalarını, tahıl sunularını, günlüğü yine oraya koydurdum. Nehemya tapınağın odalarını baştan aşağıya temizletmişti. Odalar bir kez daha yapılışındaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Tanrı'nın hizmetine ayrılmıştı. Ama Nehemya'nın yaptıkları bu kadarla kalmıyordu. Ayrıca diyor, öğrendim ki Levililerin alacakları verilmemiş. Hizmeti yürüten Levililerle ezgiciler tarlalarına geri dönmüşler. Tapınakta hizmet veren Levililer yeterince desteklenmediklerinden dolayı geçimlerini sağlamak için tarlalarda çalışmak zorunda kalmışlardı. Bu nedenle de tapınaktaki ruhsal hizmetler yarıda bırakılmıştı. Bugün de birçok topluluklarda görev yapan çoban ve vaizlerden yapabileceklerinden daha fazlası istendiği bir gerçektir. Topluluğun tüm sorumluluğu çobanın üzerinde bulunmamalı. Ona destekte bulunacak kişiler ortaya çıkmalıdır. Çoban, Rabbin sözüne de yeterince zaman ayırıp çalışabilmeli ve dua edebilmelidir. Hem de yeterince zaman ayırıp dua etmelidir. Nehemya da tapınaktaki hizmetlerin yeniden görülebilmesi için arada görev yapacak Levillerin geri dönmelerini ve geçimlerinin karşılanması için tapınağa yeniden yardımların, ondalıkların getirilmesini sağlamıştım. Böyle bir adama, kendisi bir kahin olmayan ama Rab için kaygı çeken, her şeyi Rabbin isteğine göre yapılmasını sağlayan adama ne mutlu. Rab böyle birinin hizmetlerini büyük armağanlarla ödüllendirecektir. Bu kez diyor, ambarların başına kahin, Şelemya'yı, Bilgin, Sadok'u ve Levillerden Pedaya'yı koydum. Matanya oğlu Zakkur oğlu Hanan onların yardımcısıydı. Bunlar güvenilir insanlardı. Görevleri kardeşlerinin paylarını bölüştürmekti. Ey Tanrım beni anımsa diyor Nehemya. Nehemya 13-14 ayetlerde. Tapınağın için ve oradaki hizmetler için yaptığım iyi işleri hiçe sayma. Nehemya Tanrı'dan yapmış olduğu şeyleri kaydetmesini istemişti. O da burada kutsal kitaba onun bu yaptıklarını kaydetmiştir. Ayrıca Nehemya İsrail oğullarının başka bir şey daha yaptıklarını fark etmişti. Sept gününü tutmuyorlardı. O günlerde Yahuda'da bazı adamların Şabat günü Masara'da üzüm çiğnediklerini gördüm. Bazıları da demet demet tahıllarını eşeklere yüklüyor, şarap, üzüm, incir ve çeşitli yüklerle birlikte Şabat günü Yeruşalim'e getiriyorlardı. Şabat günü bunları sattıkları için onları azarladım. Yeruşalim'de yaşayan surlular balık ve çeşitli mallar getirip Şabat günü kentte Yahudalılara satıyorlardı diyor Nehemya 13-15-16. Ayetlerde. Bunlar deniz kıyısından kente balık getiriyorlardı. Yani bu insanlar Rabbin sözlerini, Rabbin buyruklarını öneme almıyorlardı. Yahudalı soyluları azarlayarak yaptığınız kötülüğe bakın dedim. Şabat gününe saygısızlık ediyorsunuz. Atalarınız da aynı şeyi yapmadı mı? Bu yüzden Tanrımız başımıza ve bu kente bela yağdırmadı mı? Siz Şabat gününe saygısızlık ederek Tanrı'nın öfkesini İsrail'e karşı alevlendiriyorsunuz diyor Nehemya 17-18. Ayetlerde. Bunlara Yahudilerin önde gelen adamları izin veriyordu. Nehemya İsrail oğullarına Tanrı'nın öfkesini anımsatıyordu. Onların başına gelen bütün bu olumsuzluklar bu insanların Rabbe itaatsizlikleri yüzünden geliyordu. Nitekim onların ataları onların şimdi yapmakta oldukları şeyleri yaptıklarından dolayı Tanrı tarafından çok ağır bir şekilde cezalandırılmışlardı. Şabat'tan önceki akşam Yeruşalim kapılarına gölge düşünce kapıların kapatılması ve Şabat sona erinceye kadar açılmaması için buyruk verdim. Şabat günü kente yük sokulmasın diye bazı adamlarımı kapılara yerleştirdim. Tüccarlarla çeşitli eşya satıcıları bir iki kez geceyi Yeruşalim'in dışında geçirdiler. Onları uyardım. Niçin duvarın dibinde geçiriyorsunuz? Bir daha yaparsanız size karşı zor kullanacağım. Bir daha Şabat günü gelmediler. 19-21 ayetler arası. Bir sept günü yani Yahudilerin cumartesi günü daha sabah erkenden güneş doğmadan Nehemya kent surlarının kapılarının kapatılmasını emretmişti. Çok geçmeden tüccarlar kente girip mallarını satabilecekleri düşüncesiyle kapıların önünde birikmeye başlamışlardı. İçlerinde surların önünde geceleyenler vardı. Kapılar açılmamış, tüccarlar içeriye alınmamışlardı. Sonraki hafta tüccarlar yine erkenden kapıların önünde belirince Nehemya onları azarlayarak buraya tekrar gelecek olursanız o zaman sizin canınızı yakarım ona göre diyor. Onlar Nehemya'nın bu sözlerini ciddiye alıyor ve Nehemya'nın özellikle ciddi olduğunu görünce bir daha surların önünde görünmediler. Bundan sonra Nehemya İsrail oğullarının başka bir günahını daha fark edecekti. Ayrıca o günlerde Aşdotlu, Ammonlu, Muavlı kadınlarla evlenmiş Yahudiler gördüm. Çocukların yarısı Aşdot dilini ya da öbür halkların dilini konuşuyor. Yahudice bilmiyorlardı. Adamları azarladım, lanet okudum. Bazılarını dövüp saçlarını yoldum. Tanrı'nın adıyla onlara ant içtirdim ve yabancılara kız verip kız almayacaksınız dedim. Nehemya 13-23-25 ayetler arası. Evet, Nehemya putperest ulusların kadınlarıyla evlilik yapan Yahudilerin bulunduğunu anlayınca çok kızmış ve onlarla çekişmiş, onları lanetlemiş, bazılarını dövüp bazılarının saçlarını başlarını yolmuştu. Nehemya bazılarını lanetledi derken onlara küfür etmemiş ama lanet okumuştu. Sonra onlara bir daha yabancı kadınlarla yani putperest kadınlarla evlenmeyeceklerine dair yemin ettirmişti. Nehemya burada çok sert önlemlere başvurmuştu. Ama onlar bunu hak etmişti. böylesine sert önlemler alınmazsa ileride çok daha kötü şeyler yapabilirlerdi. Uyanış, değerli dostum, sizin de göreceğiniz gibi her zaman yenilik hareketlerini de beraberinde getirir. Uyanış geldiğinde temizlenmesi gereken her ne varsa temizlenecektir. Ülkemizde de köklü bazı yenilikler ve değişmeler istiyorsak, imanlıların ruhsal anlamda uyanıp canlanmaları gerekmektedir. Böyle bir uyanış gerçekleştiğinde değişme ve yenilikler de kaçınılmaz olur. Tabi bunun için de insanlarımız için, başta olanlar için dua etmeliyiz, onları dualarımızla desteklemeliyiz. Nehemiye kitabını şu sözlerle bitiriyor. Ey Tanrım, onları anımsa. Çünkü kahinliği lekelediler. Kahinlerle ve Levilerle yaptığın antlaşmayı bozdular. Halkı bütün yabancılardan arındırdım. Kahinlerle Levillere görevlerini tek tek bildirdim. Belirli zamanlarda yakılmalık için armağan edilen odunları, getirilen ilk ürünleri düzene koydum. Ey Tanrım, bütün bunları iyiliğim için anımsa. Bu ayetlerde Nehemya, halkının ruhsal gönenci için yaptığı o büyük işleri özetlemektedir. Yabancıların tümü bulundukları sorumluluklardan ve pozisyonlardan alındılar. Kahinler ve Leviler yeniden kendi sorumluluklarına geri getirildiler. Tapınakta kesilen kurbanlara devam edildi. Nehemya'nın son sözleri şu: Ey Tanrım, bütün bunları benim iyiliğim için anımsa. Rabbimiz Nehemya'nın işini ve duasını kendi sözüne kayıt ederek yanıtladı. Böylelikle Nehemya'nın sözlerini anımsadı. Tanrı iyiliği için anımsadı. Ben de Nehemya'yı iyiliği için anımsıyorum. Umarım sen de bunu yaparsın. O Tanrı'nın önünde kahin olmamasına karşın tapınakta, Rabbin tapınağında büyük bir işçiydi.